Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam geçen programımızda Yeseviye tarikatı ve günümüzde Yesevilikle alakalı, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin tanımayla alakalı, malumunuz UNESCO 2016'ya Ahmet Yesevi yılı ilan etmişti. Bununla alakalı dinleyenlerimize bilgiler paylaşmıştık ve Altın Silsile'den de son olarak Musa Efendi Hazretleri'nin hayatından dinleyicilerimizle anılar, hatıralar paylaşmış idik. İnşallah bugün de dinleyicilerimizden gelen sorularla programımıza devam etmiş olacağız hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz programımıza dervişingunluğu@erkamradio.com adreslerinden bizlere sorularınızı, görüş ve önerilerinizi ulaştırabilirsiniz. Muhterem hocam, tasavvufta nefsi öldürmek diye bir tabir var. Nefis ölür mü? Bununla alakalı isterseniz buradan bu soruyla başlayalım.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Halk arasında işte nefsi öldürmek için az yedim, az içtim, az yemek lazım gibi şeyler söylenir. Bunlar ilmi kitaplarda, tasavvufi kaynaklarda geçen şeyler değildir aslında. Halk söylentisidir. Nefis öldürülmez, nefis terbiye edilir veya tezkiye edilir. Yani arındırılır. Zaten tasavvufta tezkiye-i nefs ve tasfiye-i ruh diye bir tabir vardır. Bakın, ruh için tasfiye kelimesi kullanılır. Nefs için tezkiye kelimesi kullanılır. Çünkü nefs özü itibariyle kötü olduğu, insana kötülüğü emrettiği kabul edilir. Onu arındırmak gerekir. Yani bir kolumuzda çıban varsa, doktor o çıban da artık bizi vücudu zehirlemeye başlamışsa neşteri alır, neşteri vurur, keser, pansuman yapar, bantlar. Bu şekilde onu vücuttan atar, keser atar.
O zaman başta öldürmek tabiri yanlış bir kere değil mi hocam?
Tabii, öldürmek tabiri yanlış. Terbiye etmek. Nefis öldürmek değil, nefsi terbiye etmek esastır. Efendim, terbiye etmek denebilir veya tezkiye etmek denebilir. Tezkiye kelimesini de o şekilde anlıyoruz. Yani biraz acıtarak. Çünkü bıçağı alıyorsunuz, neşteri, o çıbanı kesiyorsunuz. Vücuda çünkü zehirlemeye başlamış. Onu o şekilde, tezkiyenin anlamını böyle anlamak mümkün. Tasfiye-i ruh, ruhu saflaştırmak demektir. Yani şöyle anlayalım, bir ayna var. Aynanın üzeri biraz tozlanmış, iyi göstermiyor. Alırız yumuşak bir bez, o bezle aynayı sileriz. Bu tasfiyedir, saflaştırmaktır. Çok fazla incitmeyiz ruhu. Tasfiye-i ruh deriz, ruhu saflaştırmak deriz. Çünkü ruh zaten özünde iyidir, ruh zaten özünde güzeldir. Yumuşak bir bezle onu saflaştırdığımız zaman tozunu, pasını, buğusunu, hani buğulanır ya camlar, buğusunu aldığımız zaman aynayı da yine güzel göstermeye başlar. Onun için tezkiye-i ruh diye bir kavram yoktur tasavvufa bakın. Tezkiye-i nefs vardır. Ama tezkiye-i ruh yoktur. Tasfiye-i ruh vardır.
Bazen hocam zaten bazı tasavvuf tanımlarında da bunu görüyoruz. Mesela tasavvuf nedir diye sorulduğunda kalp tasfiyesi, nefis tezkiyesi diye tanımlayanlar var.
Evet, işte öyle. Kalp burada ruh anlamında, ruhun bir boyutu anlamında. Şimdi nefsi öldürmek tabiri mecazidir. Mecazidir. Gerçek değildir. Çünkü nefsin ölmesi insanın kendisinin ölmesi. Nefsimiz öldüğü zaman bizi toprağa, mezara koyarlar. Beden çünkü ölmüştür. İnsan tasavvufi eğitim içerisinde nefsini terbiye eder veya narkoz verir, uyutur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de nefs şiddetle kötülüğü emredicidir diye bir ayet var. Nefs madem ki kötülüğü emrediyor, onu terbiye etmek veya onun o kötü tarafını, kötülüğü emretme sıfatlarını, özelliğini uyutmak gerekiyor. Hani bir hasta ameliyat olacağı zaman ameliyattan önce narkoz iğnesi vururlar ve uyur. Daha doğrusu bayılır. İşte nefse de böyle zikirle, ibadetle, namazla vesaire sürekli narkoz iğnesi vurup bizi kötülüğe sevk etmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Zaten onun için her gün günde 5 vakit namaz vardır. Öbür türlü olsa sabah 40 vakit veya 30 rekat namaz kılardık. Çıkardık işimize, akşama kadar hiç namaz kılmazdık bir daha. Ama öyle değil. Çünkü sabah namazında efendim nefsin başına narkoz iğnesini vuruyoruz. 3-5 saatliğine uyuyor. Yani bizi kötülüğe teşvik edemez hale geliyor. Fakat öğleye doğru nefis uyanmaya başlıyor. Öğle namazını kılıyoruz, bir narkoz daha, bir 3-5 saat daha gidiyor, ikindi. Tam uyanacağı zaman ikindi namazını bir narkoz daha vuruyoruz. Akşama kadar, akşam bir daha vuruyoruz, yatsıya kadar bu şekilde Yani ama hakiki namaz. Şimdi diyebilir bazıları, hocam ben namaz kılıyorum ama kötülükten uzak kalamıyorum. İşte o namazlarımız taklit olduğu için, hakiki namaza ulaşamadığımız için. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Estağfurullah. İnne salate tenhe anil fahşai vel münker. Namaz kötülüklerden uzaklaştırır, alıkoyar. Ha, hakiki namaz kılabilirsek, taklitten tahkike çıkabilirsek, o kıldığımız namazlar nefis için bir terbiye olur, nefis için bir narkoz iğnesi olur, nefsi uyutur ve nefis artık bize kötülüğü, günahı tavsiye edemez, teşvik edemez hale gelir. Onun için de sürekli zikrin devamlı olması, namazın işte günün belli vakitlerinde devamlı olması gerekiyor.
Hocam, Peygamber Efendimizin ölmeden evvel ölünüz, yani bu emri ve bu tavsiyesi, peki yani insanın bu dünyadaki nefsi isteklerine karşı yapılmış bir tavsiye değil mi? Yani günümüzde insanların birçok dertleri var diyelim, birçok nefsi istekleri var diyelim. Belki nefse emmarenin emrettiği insana birçok istek, talep var. Bunun için bu nefis öldürme tabiri acaba buradan mı geldi diye aklıma geldi de bu sebeple sormak istiyorum.
Yani güzel bir düşünce, oradan halk arasına geçmiş olabilir. Fakat şunu da söyleyeyim. Mutu kable ente mutu, ölmeden önce ölünüz rivayeti sahih kaynaklarda yoktur. Güvenilir hadis kaynaklarında yoktur. Şimdi tabii ölmeden önce ölünüz demek, ölmeden önce ölümü düşünün, ölmüş gibi o anlamda alınırsa doğru bir anlamda. Yani ölmeden önce ölünüz demek, ölmeden önce ben yarın öleceğim, sanki şimdi ölmüş gibi, işte ölsem ne olur, işte kabre girerim. Ondan önce yıkanırım, kefenlenirim, değil mi? Namazım kılınır, kabre koyarlar. Sonra hesap var ahirette veya mükafat var işte duruma göre. Onları tefekkür etmek, ölümü düşünmek hadislere tavsiye edilen bir şey. Ağzın tadını bozan şeyi düşünün diyor Peygamber Efendimiz. Ağzın tadını bozan şey dediği ölümdür. Onu düşünmek, tefekkür etmek önemli bir şey. O anlamda anlaşılabilir veya ölmeden önce önünüzü, ölmeden önce nefsinizi terbiye edin anlamında almak mümkün. Ama dediğim gibi bu hadis güvenilir kaynaklarda geçen bir şey değildir. O rivayet halk arasına işte nefsi öldürmek diye bu şekilde yansımış olmalı. Ama doğrusu nefsi terbiye etmek veya ona narkoz vermek demek daha uygun.
Eyvallah hocam. O zaman nefis öldürmesi yerine nefsimizi öldürmek yerine nefsimizi tezkiye veya terbiye etmek.
Evet, doğru inşallah. Tabir odur. Eyvallah. Klasik hocam. Eserlerde de zaten nefsi öldürmek diye bir şey geçmez yani. Klasik Eyvallah. Kaynaklarda. Tasavvufun en etik kaynaklarına öyle bir şey geçmez.
Muhterem hocam, ikinci soru ise ilham konusuyla alakalı. Çokça halk arasında da bu kullanılıyor. Bazen hani insanlar bana ilham geldi de şey oldu vesaire gibisinde halk seviyesinde bu şekilde tabir edilmiş ama tasavvufta ilham nedir? İsterseniz öncelikle buradan başlayalım.
Evet. Kur'an-ı Kerim'de ilham kelimesi bir fiil olarak geçiyor. Estağfurullah. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah-u Teala ona, yani nefse, fısk fucuru ve takvayı ilham etti diye. Elheme, ilham etti diye geçer. Bir de Kur'an-ı Kerim'de ilham ile aynı anlamda vahiy kelimesi kullanılır. Mesela Allah-u Teala arıya vahyetti. Kur'an-ı Kerim'de ve evhayne ilen nahli, biz arıya vahyettik diyor. Arı peygamber mi? Değil. Demek ki ilham ettik demektir bu. Ve evhayna ile ümmi Musa, biz Musa'nın annesine vahyettik diyor Kur'an-ı Kerim. Musa peygamberdi ama Musa'nın annesi peygamber değildi. Kur'an-ı Kerim'de biz Musa'nın annesine vahyettik diyor. Demek ki bu ilham ettik demektir. Çünkü annesi peygamber değildi. İşte Kur'an-ı Kerim'de arı, Musa'nın annesi gibi ifadeler geçer. Bazen peygamberlere vahiyden bahseder. Bazen peygamber olmayan kişilere de aynı kavramı, vahiy kelimesini kullanıyor ama biz sonraki zamanlarda insanların kafası karışmasın diye efendim vahiy kelimesini ilham diye tercüme ediyoruz. Çünkü bir insan bana vahiy geldi derse haşa sen peygamberlik mi ediyorsun gibi anlaşılabilir diye. Bunlar halkın kafası karışmasın diye peygamberler için vahiy demişiz. Peygamber olmayanlar için ilham kelimesini kullanıyoruz. Şimdi ilham ile ilgili bir de Musa Hızır kıssası diye Kur'an-ı Kerim'de bilinen Kehf suresinde ve allemnahu min ledunna ilme ayeti vardır. Tarafımızdan ona ilim verdik. Ve allemnahu, biz ona öğrettik. Yani Hızır'a öğrettik. min ledünne tarafımızdan ilmen bir ilim öğrettik. İşte ledünni ilim diye bir tabir vardır. Bu Kur'an'dan gelen bir şey. Yani ledünni ilim kavramı sufilerin uydurduğu bir şey değil. Kur'an-ı Kerim'de var. Min ledünne tarafımızdan ona ilim verdik diyor. İşte bu ledünni ilim de bir nevi ilhamdır. Peygamberse vahiy diyoruz. Peygamber değilse ilham veya ledünni ilim, Allah vergisi ilim diyoruz. Cenab-ı Hak bazı kullarına, kalbine ilham ederek bir ledünni ilim verebilir. Her zaman verir de diyemeyiz. Dilediği zaman, dilediği kadar verebilir. Bir şeyi sezdirebilir. Sezgicilik diye bir şey var Bergson'un Batı'da. İnsanlar bazı şeyleri sezebilir, hissedebilir. Bu bir nevi beşeri tarafı da olabilir bunun. Yani bu her şeye ilham, Rabbani ilham diyemeyiz tabii ki. Yani bir insana bakarsın yüzüne, o gün onun hüzünlü olduğunu, yüzünün durumundan, işte beden durumundan, beden hareketlerinden, o gün üzüntülü olduğunu veya çok neşeli olduğunu hissedersiniz, sezersiniz. Bu ilham değildir, bu normal. Yani akılla bilinebilecek veya tecrübeyle bilinebilecek bir şeydir. Ama bu ilham böyle insana bilgi getiren bir şeydir. Ve ilham da tabii birkaç şeye ayrılır. Rabbani ilhamlar olabileceği gibi nefsani ve şeytani ilhamlar da olabilir ki onları biz ilham demiyoruz, vesvese diyoruz. Bunlar da mümkün. Onun için insan kalbine doğan her bilginin Rabbani olduğunu, yani doğru olduğunu düşünmemeli. Bazen gelen duygu, bilgi yanlış kanallardan da gelmiş olabilir.
Hocam bunu peki ayırmanın yolu nedir? Tam bu noktada bunu sormak istiyordum çünkü. Bazen geçmiş programlarımızda da dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Mesela rüya görüyor veya normal hayattayken işte senden namaz kalktı gibi bir şey geliyor ona. Veya hani başka durumlar. Bunun şeytani, ruhani olduğunu ayırmanın bir yolu var mıdır acaba?
Bir defa gelen ilham veya gaipten ses veya kalbine bilgi olarak ilham, ne derseniz deyin, şeriatın zahirine aykırı olmayacak. Yani Cenab-ı Hak eğer namazı kaldıracak olsaydı peygamberinden kaldırırdı. Peygamber Efendimiz'den bile kaldırmamıştır namazı. Onun bile muaf tutmamıştır. Eğer bize gaipten, hatiften bir ses veya işte ilham gibi kalbimize bir şey doğar. İşte ey kulum, çok namaz kıldın, senden artık namazı kaldırdım derse bileceğiz ki bu şeytani bir ivadır, vesvesedir, havatırdır, şeytani bir düşüncedir. Bunun Rabbani bir şey olmadığını insan anlar. Bunun haricinde bu kolay işin kolay tarafı. Yani bakarsın şeriata aykırıysa şeytan dersin, nefsan dersin, atarsın. Rüya da aynı şekilde. Ama bazen sureti haktanmış gibi görünür. O zaman işte işler karışıyor. Yani bugün veya tarihte işte ben Mehdi'yim, ben peygamberim, ben şuyum, ben kutubum diye ortaya çıkanların bir kısmı önce böyle doğruymuş gibi, sureti haktanmış gibi gelen sesler veya ilhamlar veya işte düşünceler ile önce yavaş yavaş alıştırılır. Yani şeytan önce namazı bırak demez. Önce der ki 40 rekat nafile namaz kıl der yani.
Evet.
Günde 50 vakit nafile namaz kıl der. Daha çok takva ehli ol der. Sen de ondan dersin ki ya hakikaten bu bir evliyanın ruhaniyeti bana ilham ediyor zannedersin. Sonra sen zaten zamanın işte Mehdi'sin demeye başlayıverir. Onun için çok tehlikelidir bu işler. Gelen hatta Avarifül Marif'te bir ses geliyor ise o ses işte yukarıdan geliyorsa Rabbani'dir, sağdan geliyorsa Melekidir, soldan geliyorsa Şeytani'dir, aşağıdan geliyorsa Nefsani'dir gibi, yani sesin geldiği yöne bakarak o yani gaipten gelen sesin ayrıştırılması gerektiği şeklinde böyle şeyler söylüyor Avarifül Marif müellifi. Ama ses gelmiyor da kalbe doğuyorsa bilgi veya rüyada bir şeyler söyleniyorsa, onların da yine işte zahirine bakmak, zahire uygun mu değil mi? Varsa kişinin şeyhi gidip ona danışacak. Efendim şöyle bir rüya gördüm ama siz ne dersiniz? Danışması işte şeyhin önemi burada. Yoksa işte herkes rüya tabir yapamaz. Böyle bir rehbere danışabileceği kişiler olması lazım. Yoksa ayağa kayan insanlar çok olmuştur. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin menkıbesi meşhur. Bir gün Bağdat'ta giderken işte bir gökyüzünde bulut peyda oluyor. Buluttan bir ses geliyor Abdülkadir Geylani'ye. Ey Abdülkadir, ben senin Rabbinim. Bugüne kadar çok ibadetten çok yoruldun. Bundan sonra başka insanlara haram olan şeyi sana helal ettim. Başka bir rivayette işte senden namazı kaldırdım. Yani kılmasan da olur. Ses geliyor bu şekilde. Abdülkadir Geylani defol melun şeytan diyor. Tekrar ses geliyor. Nereden anladın şeytan olduğumu? Diyor ki Cenab-ı Hak haram olan bir şeyi helal etmez. Anladım ki sen şeytansın gibi. Yani bazen böyle anlaşılması kolay olur. Bazen çok daha karmaşık, girift, zor olabilir. Onun için hani Yunus Emre'nin bu yol uzundur, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var diyor ya. Derin sular bunlar.
Evet.
İnsan cahilse, biraz da böyle makam mevki hevesi varsa, işte bana rüyamda sen artık şeyh oldun, olabilirsin dediler der, hemen posta sermeye başlar. Veya rüyamda bana işte sen Mehdi'sin dediler deyip işte Mehdi'liğe kalkışabilir. Bunlar dikkat edilmesi gereken hususlar.
Peki hocam, keşif ve ilhamla alakalı, daha doğrusu ilhamla alakalı hadis tarihinde ve usulünde de çok tartışılan bir konu var. Peygamber Efendimiz'den ilham yoluyla hadis aldığını söyleyen tarihte sufiler veya kişiler var. Bunu da hadisçiler kendi arasında tartışıyor. İlham ve bilgi kaynağı değildir gibisinden. Bu konuda da dinleyicilerimizle kısa bir paylaşabilir miyiz programın ilk bölümü bitmeden?
Şimdi ulema neden endişe ediyor biliyor musunuz? Yani ulema şundan endişe ediyor. Her bunu bu kapıyı açarsak, evet rüyada bir kişi Peygamber Efendimiz'i görebilir. Ondan duyduklarını işte hadis diye yazmaya başlarsa bu işin önü alınmaz. Herkes ben de rüyada şu hadisi aldım, ben de rüyada bu hadisi aldım diye ortalık bir kaos, kargaşa şey olur. Bizim tabi'in nesli veya tebe-i tabi'in nesli bunu yapamaz mıydı? Gitmişler kilometrelerce uzağa gidip bir sahabeden veya bir tabi'inden bir hadis alalım, sahih bir hadis alalım diye kilometrelerce yolu niye teptiler? Çünkü rüya sübjektiftir. Şimdi bir şey var. Men ra'ani fakat ra'ani hakkan fe inne şeytana la yetemessalu bi. Kim rüyasında beni görürse gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim kılığıma giremez diye bir hadis var. O zaman diyorlar ki ha rüyada peygamberi görmüşsen o peygamberdir gerçekten. Şeytan onun kılığına, suretine giremez. Dolayısıyla aldığın sözde, duyduğun sözlerde doğrudur diyorlar. Fakat biz Peygamber Efendimiz'i görmedik. Sıkıntı orada. Sahabi görmüştü.
Evet.
Yani Peygamber Efendimiz kim beni rüyasından görürse diye muhatapları sahabelerdi. Sahabeler Peygamberimizi biliyorlardı, suretini, şeklini, semaini biliyorlardı. Ama asırlar geçti. Biz Peygamber Efendimiz'in şeklini, suretini bilmiyoruz. Hilyelerden işte kaşı şöyleydi, gözü böyleydi diye bir şeyler okuyoruz teorik olarak. Ama yeterli değil. Dolayısıyla şeytan Peygamber Efendimiz'in kılığına giremez ama başka bir kılığa girip ben senin peygamberinim diye yutturursa bize ne olacak? Bu çok temel sorudur. Bu sorudan dolayı ulema aman bu rüya kapısını açmayalım demişlerdir. Çünkü kapıyı açarsanız ön alınmaz.
Eyvallah hocam. Şimdi de hocam gayb. Tasavvufta gayb nedir? Şimdi günümüzde malum bazı çevrelerce Allah gaybı bilmez gibisinden açıklamalar vesaire var. İsterseniz öncelikle gayb konusuyla başlayalım. Sonrasında hocam oradan devam etmiş oluruz.
Evet, gayb beş duyu organımızla bilemediğimiz, algılayamadığımız şeylerdir. Yani insan gayb deyince genellikle böyle işte gelecekle ilgili zannediyor. Evet, o boyutu var ama şu anla da ilgili olabilir. Mesela şu anda sizin cebinizde kaç para var benim için gayiptir. Meçhuldür. Bilemem. Benim cebimde kaç para var o da size gayiptir. Meçhuldür. Beş duyu organımızda göremiyoruz, bilemiyoruz, algılayamıyoruz. Veya şu anda Ankara'da dayımız var faraza. Şu anda Ankara'daki dayımızın ne yaptığını biz İstanbul'dayken beş duyu organımızda bilemiyoruz, göremiyoruz. Bizim için gayiptir onun şu an ne yaptığı. Yahut da bir sene sonra, bir ay sonra ne olacağı bizim için gayiptir. Yani gayb şu anda da ilgili olabilir, gelecekle de ilgili olabilir. Beş duyu organımızla algılayamadığımız, bilemediğimiz şeylere gayb diyoruz. Fakat bu gayblar izafi gayb ve mutlak gayb diye ikiye ayrılıyor. İzafi gayb demek göreceli demek, relatif demek. Ne demek göreceli? Sana göre gayb, bana göre gayb olmayabilir. Veya bana göre gayb, size göre gayb olmayabilir. sizin cebinizdeki paranın kaç para olduğu benim için gayiptir. Ama sizin için gayip değildir. Siz biliyorsunuz. Cebinizde kaç para olduğunu siz biliyorsunuz. Tersi de geçerlidir.
Evet.
Bana göre gayip, size göre gayip değil. Veya Ankara'daki amcamızın şu anda ne yaptığı bize göre gayiptir. Ama kendisi biliyor. Veya amcamızın yanındaki kişi onu görüyor. Evinde oturmuş çay içiyor. Onu gören kişi için gayip değil. Bize göre gayip. Çünkü biz İstanbul'dayız. İşte bu tür gayiplara göreceli, egöre, falancaya göre gayip, fişmancaya göre gayip değil. Ve bu göreceli gayiplar alet edevat yardımıyla gayip olmaktan çıkabiliyor. Mesela mafil erham diyor Kur'an-ı Kerim'de. Rahimlerde olan şeyi Allah bilir diyor. Veya ne zaman yağmur yağacağı, bu da işte bunlar da hep izafi gayip, göreceli gayip içinde. Ben beş duyu organımla ana rahmindeki çocuğun cinsiyetini bilemem. Ama elimde ultrason aleti olursa onun çocuğun cinsiyetini bilebilirim. Beş duyu organımla yarın veya ertesi gün havanın nasıl olacağını bilemem. Ama meteorolojik aletlerim varsa meteorolojik aletlerle havanın durumunu tahmin edebilirim, bilebilirim. Veya beş duyu organımla Ankara'daki dayımın şu an ne yaptığını bilemem ama telefon açarım. O da bir alettir. Amca ne yapıyorsun derim, dayı ne yapıyorsun derim. Oğlum oturuyorum, çay içiyorum der. Az önce benim için gayipti, şu
veya
an gayip.
Veya görüntülü konuşursunuz, tamamen çıkar.
Veya görülür, ne olduğunu biliriz. Demek ki izafi gayiplar, göreceli gayiplar, gayip olma, bir kısım alet edevat yardımıyla gayip olmaktan çıkabiliyor. İlham da aynı şekilde bazı gayipların gayip olmaktan çıkaran bir yardımcıdır, bir alettir. Yani nasıl ultrason, meteorolojik aletler, telefon bir alet ise, alet demek yardımcı demek. Nasıl yardımcıysa Allahü Teala bildirirse vahiy ile peygamberine bildirirse, ilham ile bazı kullarını bildirirse vahiy ve ilham da gaybın bilinmesi için bir yardımcı, bir alet olabilir. Allah dilerse dilediği kadar.
O zaman hocam temelde hani başta gaybın kelime anlamıyla başlayacak olursak hani insanların zihninde ilk başta gayb ileride olacak bir şeyin haberdar olunması veya önceden bilinmesi gibi anlaşılıyor. O zaman şu anda da olan bir şey gayip olarak tanımlanabilir.
Tabii,
bunu öğreniyoruz.
Tabii. Yani Ankara'daki amcamızın şu an ne yaptığı bizim için gayiptir. Şu anda ana rahmindeki çocuğun şu anki durumu gayiptir. Ama dedik ki işte bunlar izafi gayiptir.
Eyvallah.
Mutlak gayip değil. Mutlak gayip, insan kendi ne zaman öleceğini bilmez. İnsanın ecelinin ne zaman biteceğini biz bilemeyiz. Bu mutlak gayiptir. Veya kıyamet ne zaman kopacak? Kıyamet saati ne zaman bizim için mutlak gayiptir. Bilemeyiz. Yani alet edevat yardımıyla da tahmin edemeyiz. Efendim. Yine üçüncüsü olarak da Allahü Teala'nın zatı bizim için gayiptir. Hatta gaybul guyubtur. Biz Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını bilmeye çalışırız. Ama zatını hakkıyla bilemeyiz. Bizim için Allah'ın zatı gayiptir. Sıfatlarını da esasında hakkıyla idrakten aciziz ama kendi sıfatlarımıza kıyaslayarak, mukayese ederek anlamaya çalışırız. Mesela deriz ki ben görüyorum. Görmek ne? Basar. Allahü Teala'nın da basir diye bir sıfat var. Yani iyi gören, çok gören. Ha ben görüyorum. Görme özelliği bende var. Bu görme özelliğini sonsuz ile çarp, büyüt. Ha Allahü Teala'nın görmesi demek ki böyle bir şey. Ben şu yakındakileri görebiliyorum. Sadece yakınlığını görebiliyorum. Allahü Teala her şeyi görüyor. Ama görme demek demek ki buna benzer bir şey diyerek Allah'ın görme sıfatını, basir sıfatını anlamaya çalışıyoruz. Keza bizde işitme gücü var. İşitiyoruz. Allahü Teala da semi'tir, işitendir. Ha ben yakındakileri işte biliyorum. Cenab-ı Hak ise her şeyi işte biliyor. Ama bende de azıcık işitme kabiliyeti var. Bunu trilyonla çarp veya sonsuzla çarp. Demek ki Allahü Teala'nın semi sıfatı, işitici sıfatı böyle bir şey diye tahmin ederek, kendi sıfatımıza kıyaslayarak anlamaya çalışıyoruz. Anadan doğma kör olan bir kişi Cenab-ı Hakk'ın basir sıfatını hiç anlayamaz. Anadan doğma sağır olan bir kişi Cenab-ı Hakk'ın semi sıfatını yani işitici sıfatını hiç algılayamaz. Biz de yani gören, duyan insanlar da kendi sıfatını işte büyütür, sonsuzla çarpar ve Allah'ın bu sıfatlarını algılamaya çalışır. Veya çocuğumuz yaramazlık yapar, onu affederiz Allah da affedicidir, Rahmandır, Rahim'dir. Ha, biz sadece çocuğumuzu affediyoruz. Cenab-ı Hak herkesi affedebiliyor. Çarpın kendi sıfatınızı trilyonla gibi. Zaten men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu bir anlamı da bu demektir. Kendi nefsini tanıyan, yani kendi nefsindeki, kendindeki sıfatları tanıyan, işitme, görme gibi, hatta konuşma. Allah mütekellimdir. Kelam sıfatı vardır, konuşandır. Biz de konuşuyoruz. Ha, dilsiz olan bir kişi, konuşmayı bilmeyen, anadan doğma dilsiz olan bir kişi, konuşmanın ne olduğunu iyi anlayamaz. Konuşabilen kişi, ha demek ki kelam böyle bir şey diyerek, kendine kıyaslayarak, kendi nefsindeki o aciz sıfatını büyüterek, ona kıyaslayarak Allah'ın sıfatlarını anlamaya çalışır. Men arefe nefsehu, nefsini tanıyan, kendini tanıyan, kendindeki sıfatları, özellikleri tanıyan kişi, fakat arefe rabbehu, Rabbinin o daha büyük, daha yüce sıfatlarını anlama yolunda bir adım atar şeklinde anlamak mümkündür.
Hocam gayb bilgisini, yani ileriye mesela mutlak gaybda ecel dediniz ya hocam. Bu ecel mesela meselesinde dinleyicilerimiz arasında da belki çokça yaygındır. Şöyle örnekler anlatır yakınlarımız. Mesela bir insan var, işte iki gün sonra olacak bir kazayı biliyor. İşte orada ölecekleri biliyor ve bunu paylaşıyor işte. Bu tarz evet. Şeyler var, durumlar var. Bu insanlara gayba dair olan bilgi, yani bu gayb konusu çünkü. Mutlak gayb, sizden de öğrendiğimiz kadarıyla hocam. Yani bu gayba dair bilgi bu insanlara hangi bilgi kaynağıyla geliyor?
Cenab-ı Hak bazı kullarını bildiriyor demek ki. Şimdi bakınız, derin mevzulara giriyoruz. Biraz kelam ulemasını küstürmemek için veya tahrik etmemek için aslında böyle söyledim. Sufilere göre mutlak gayb sadece Allah'ın zatıdır. Kıyamet saati ve kendi ecelimiz dahi mutlak gayba girmez bazı sufilere göre. Çünkü buyurduğunuz gibi adam diyor ki, evladım ben yarın yolcuyum, yani ahirete yolcuyum, hakkınızı helal edin diyor. Cenab-ı Hak bildirmiş, yarın öleceğini bildirmiş. Veya Peygamber Efendimiz kıyamet saatini biliyor muydu, bilmiyor muydu meselesi ortaya çıkıyor. Şimdi birçok veya bazı kişilere göre, özellikle sufilere göre, Miraç'ta Cenab-ı Hak kıyamet saatini Peygamber Efendimiz'e söylemiştir diye varsayılır. Peygamber Efendimiz o saati, o tarihi bildirmeye yetkili değildi. Kıyamet saatini bildirmemiştir ama alametlerini söylemiştir. Onlar da gayb. Öyle değil mi? Yani kıyamete yaklaşınca şöyle olacak, işte çobanlar yüksek evler kuracak, işte ahlak düşecek, ayaklara pespayı evet. olacak vesaire, bir sürü kıyamet alametleriyle ilgili rivayetler var. Peygamber Efendimiz kıyamet yaklaştığı zaman olacak bazı hadiseleri, alametlerini söylemeye izni vardı ama tarihini söylemeye izni yoktu diye kabul edilir. Hatta Cibril hadisinde Cebrail geliyor Peygamber Efendimiz'e, iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir diye sorduktan sonra dördüncü soru, metes saati, ya Resulallah kıyamet saati ne zaman diye soruyor. Evet. Peygamber Efendimiz ona la alemi diyebilirdi, bilmiyorum diyebilirdi. Hayır, la alemi demiyor. Ne diyor? Sorulan kişi, yani ben, sorandan, yani Cebrail'den bu konuda daha fazla bir şey bilmiyor diyerek dolambaçlı bir cevap veriyor. Bunu ulema çoğunlukla sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum diye anlamıştır. Ama bazı sufiler, ey Cebrail, benim bildiğim tarih senin bildiğin tarihten farklı bir şey değil. İkimiz de aynı tarihi biliyoruz ama bak burada sahabiler var, söylemeye yetkimiz yok, bu konuyu kapatalım diye anlayanlar da olmuştur. Dolayısıyla mutlak gayb konusu bazı kişilere göre üçtür. Kişinin eceli, kıyamet saati, Allah'ın zatı. Bazılarına göre ilk ikisi de bu gruba girdiği tartışılabilir ama tartışılmayan bir şey var. Mutlak gayb deyince gaybul guyub olan Cenab-ı Hakk'ın zatı. Biz onun zatını anlamaktan aciziz. Diğerlerine gelince izafi gayblara. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de La ya'lemul gaybe illallah diye bir ayet var. Gaybı ancak Allah bilir. Sonra nokta koyuyor, sonra devam ediyor. Ve ya'lemu ayrıca şunu da bilir. Ayrıca şunu da bilir diye devam ediyor. İşte mafil erham, ana rahminde olanları da bilir. İşte insanın yarın ne kadar para kazanacağı, ne kazanacağı. İşte yarın hava durumun ne olacağı, ne zaman yağmur yağacağı gibi. Onlar da devam ediyor. Yani bunu eski alimler, eski müfessirler bunları mutlak gayb gibi algılamışlar çoğu. Mutlak gayb olarak zannetmişler. Zannettikleri için de bir kısım teknolojinin gelişmesiyle sıkıntılar başlamıştır. Şimdi Anadolu'da bir vaiz bu yanlış anlamayla, yanlış tefsir ile ayete mana veriyor vaazda. Diyor ki ey cemaati Müslümin, gaybı ancak Allah bilir. Yani Allah'ın zatını ancak Allah bilir. Gayb burada Allah'ın zatı ya.
Evet.
Veya kıyamet saatini ancak Allah bilir de diyebilirsiniz. Ama diğerlerini de o gruba dahil ederek diyor ki ey cemaati Müslümin, işte hava durumunda yarın yağmur yağacak, ertesi gün kar yağacak falan diye söylüyor ama aslında bunlar gaybtır. Gaybı ancak Allah bilir. Bunlar, insanlar bunu bilemezler. Tahmindir. Tahminde bazen tutmaz falan diye söyleyince bir tanesi diyor ki cemaatten dinleyenden, hocam diyor ben Fransa'da işçilik yaptım. İşçi olarak gitmiş Fransa'ya. Adamlar havaya yağmur bombası atıyor. Yağmur yağdırıyor. Film setlerinde kar yağdırıyorlar. Biliyorsunuz suni. Yapay kar yağdırıyorlar.
Evet.
Hocam diyor, siz diyorsunuz ki karın, yağmurun ne zaman yağacağını Allah bilir. Başkası bilemez diyorsunuz. Adam meteorolojik aletlerle yarın öbür gün yağmurun, karın vesaire hava durumu nasıl olacağını bildiği gibi ayrıca diyor ki ne zaman yağmasını istiyorsunuz? Şu anda istiyorsunuz. Atacak, bomba atacak veya işte o suni kar film setinde yarım saat sonra desen yarım saat sonra yağdırayım diyor. Şimdi işte biz bu ayetleri yanlış tefsir edersek, bunları mutlak gayb grubuna dahil edersek bilimle dini çatıştırırız. Bilim ile din çatışmaz ama biz bazen ayetleri yanlış yorumladığımız için, yanlış tefsir ettiğimiz için çatışıyormuş gibi görülür. İşte yağmurun ne zaman yağacağı bugün mutlak gayb değildir, izafi gayptır, göreceli gayptır. Ben beş duyu organımla yarın havanın nasıl olacağını bilemem. Ama elimde meteorolojik aletler varsa rüzgarın gelişine, bulutların gelişine bakarak yarın havanın nasıl olacağını tahmin edebilirim. Dolayısıyla bunlar mutlak gayb değildir. Ama eskiden yani teknolojinin gelişmediği dönemlerde bunları da bir kısım alimler mutlak gayb kategorisine koymuşlar. Asla bilinemez zannetmişler. İşte bu yanlış algıyı bugün devam ettirdiğimiz zaman işte adam kalkıp hocam ben Fransa'da gördüm diyor. Dolayısıyla bunların doğru anlaşılması, doğru yerine oturtulması gerekiyor. Kavramların doğru yerine oturtursak, doğru izah edersek bilim ile din çatışmaz, birbirini destekler.
Hocam bir de burada şunu sormak istiyorum. Gayb konusunda biraz önce sorduğum soruyla irtibatlı. Mesela insanın 3 gün sonra, 3 sene sonra başına geleceğini bildiren kişilerden bazılarının hani biraz önce o ilham konusunda da yaptığımız kıstas, şeriat kıstasına uymayan bir yaşam tarzı olduğunu biliyoruz mesela. Ve ama paylaştığı bilgi 3 gün sonra gerçeklik buluyor. Bu gayb konusundaki bu bilginin yani sadece sufi veya hani Müslümanlar, dinini güzel yaşayan, şeriata uyan insanlara mı verildiğini bilmeliyiz? Yoksa her insana da bu tarz bilgiler verilebilir mi?
Efendim şimdi tabii ki takva ehli insanlara bu tür Rabbani ilhamlar daha çok gelebilir ama bazı insanlarda ruhi bir hassasiyet vardır. Ruhi yapısı, kalbi durumu naziktir, hassastır ya da işte biraz daha algıları açıktır diyelim, daha farklı bir kelime kullanalım. Onlara da bazen böyle doğru bilgiler de gelebilir. Yanlış da gelebilir tabii ki. Onları ayırmak lazım. Ama Cenab-ı Hak bazen farklı kullarına da doğru bilgiler de verebilir. Doğru sezgiler de, buna sezgi de diyebilirsiniz derseniz, sezgiler de verebilir. Yani işte çok günahkar, fahişe bir kadın bir susamış köpeğe su verdiği için kuyudan su çekiyor. Susamış köpeği suladığı için Cenab-ı Hak onu affediyor, bağışlıyor, cennete koydu diye Buhari'de hadis vardır. Dolayısıyla işte merhamet, bir hayvana merhametinden dolayı Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanabilir, işte günahları silinebilir. Dolayısıyla biz Allah'ın işine karışamayız. O işler böyle. O işler böyle.
Hocam programımızın sonuna gelirken gayb konusuyla irtibatlı olarak dilerseniz bir de bu son günlerde Allah gaybı bilmez açıklaması yapan bazı çevreler var demiştim. Onunla alakalı da dinleyicilerimizle kısa bilgiler paylaşırsa.
Efendim bunun açıklanacak bir tarafı yok. Bu zırva tevil götürmez diye bir söz vardır.
Evet.
Yani yanlış bir şeyin neresinden tutalım. Buyurduğunuz gibi böyle şeyler, yanlış şeyler söylenebiliyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak alimul gaybi ve şehade. Allah gaybı da bilir, görüleni de bilir, görülmeyeni de bilir diye ayet var. Ayrıca la ya'lemul gaybe illallah. Gaybı ancak Allah bilir diye bir ayet daha vardır. Dolayısıyla bu ayetler apaçık ortada dururken bir insanın Allah gaybı bilmez demesi doğru değildir. Ha şu anlamda daha derin felsefe gidersek, yani bu sözün zahiri tarafını zaten şey yok da, daha derin gidersek gayb kelimesi, Allah için gayb yoktur. Şimdi bizim için gayb var. İşte kıyamet saati bizim için gayb. Bazı şeyler bizim için gayb. Ama Allah için gayb var mı?
Yok.
Yok. Allah her şeyi biliyor. Allah için gayb olmadığına göre Allah olmayan bir şeyi bilir veya bilmez denmez.
Evet.
Allah'ın ortağı, şeriki var mıdır? Yoktur.
Yoktur.
Allah şerikini bilir veya bilmez denir mi? Yok ki, ortağı yok ki yani bilir veya bilmez densin. İşte bazı çok böyle felsefe yapanlar diyorlar ki işte olmayan bir şey için Allah'ın bilir demek abestir. O zaman Allah gaybı bilir demek, bu pencereden baktığımız zaman gayb, Allah için gayb yok ki. Yani bilir veya bilmez bile denmez. Gerek yok. Çünkü onun için gayb yok anlamında. O pencereden bakarak Allah gaybı bilmez diyenler olmuş. Mektubatta vardır bu, İmam Rabbani mektubatında. Şeyh Abdülkebir Yemeni Allah gaybı bilmez demiş. Bunun izahı böyledir. Allah için zaten gayb yok ki bilir veya bilmez densin. İkinci bir izahta gayb demek Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi, ilim mertebi daha aşağıdadır. Zat daha yukarıdadır. İlmi zatını kuşatamaz. Zatını kuşatamadığı için de Allah'ın ilmi Allah'ın zatını hakkıyla anlayamaz gibi. Bu da bir felsefi bir cümledir. İki yönden bunu izah etmiştir İmam Rabbani. Ama düz mantıkla zaten onun izahı olmaz. Bu söylediklerim çok derin izahlardır. Bunlar herkesin efendim uğraşacağı konular değildir. Fakat güncel mevzuda Allah gayb bilmez kelimesi, işte çocuk soruyor, hocam diyor, ben şimdi bekarım. Cenab-ı Hak benim evleneceğim kızı bilmez mi diyor. Yok bilmez diyor, ancak sen evlendikten sonra bilebilirsin. Yani bunun hiçbir izahı yoktur. Bu yani lüzumsuz bir sözdür, yanlış bir sözdür. Ama bunun felsefe veya tasavvuf tarihinde çok derin izahları olmuş. O başka bir mevzu.
Eyvallah hocam. Muhterem hocam, bugünkü programımızın sonuna geldik. 4 farklı konudan sizlerden bilgiler aldık hocam. İlham konusu, gayb konusu, nefsi öldürmek konusu ve bu Allah'ın gaybı bilme noktasındaki açıklamalara olan cevabınız konusunda hocam. Teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Muhterem dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü programının bugün de sonuna geldik. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.